Ayrım 18.
Kurul bütün gün dolaştı, son olarak da 12. Grup Komutanı Albay Halit Bey'i ziyaret etti. Kızgın güneş, susuz ve gölgesiz arazi milletvekillerini iyice yormuş, ordunun yoksulluğu sinirlerini bozmuştu. Halit Bey de o saate kadar grubunun savunacağı bölgede hazırlanan savunma mevzileriyle ilgilenmişti. Elde ne dikenli tel vardı, ne kum torbası, ne çimento, ne demir, ne de siperler için kütük. Sadece arazinin doğal imkanlarıyla taş ve topraktan yararlanabiliyordu. Halit Bey de yokluğa isyan halindeydi. Neşesiz bir buluşma oldu. Konya milletvekili Vehbi Çelik Hoca Halit Bey'in babacan görünüşüne kapılarak soru sormaya heveslendi. Halit Bey oğlum, bu ne hal? Biz sizi İzmir yollarında görmek isterken neden buralara geldiniz, niye yenildiniz? Moraran Halit Bey hışımla yerinden kalktı. Bana bak hoca diye infilak etti. Siz buraya halimizi görmeye, bizi teselli etmeye, derdimizi çare bulmaya mı geldiniz, yoksa gevezelik edip yaramıza tuz basmaya mı? Çıktı gitti. Bu tepkiyi olgunca sineye çektiler çünkü bir şeyi çok iyi anlamışlardı. Subaylar yenilginin lafına bile katlanamıyorlardı. Daha fazla oyalanmaya gerek yoktu. Ertesi sabah Ankara'ya dönerek genel durumu meclise arz etmeye karar verdiler. Ankara'dan onay gelince sabaha karşı bir Fransız gemisi baruthanenin uzun iskelesine sessizce yanaştı. Taşıma, yükleme ve sevk işlerini yine Hüsnü Bey ve teşkilatı üstlenmişti. 3000'e yakın mermi sandığı hızla taşınıp gemiye yüklendi. Uzaktan bir motor sesi gelse İngilizlerin devriye motoru sanıp yürekleri ağızlarına geliyordu. Yakalanma korkusuyla işi kısa kestiler. Gerekli malzemeyi almışlardı. Yüklemeyi durdurdular. Ama birçok malzemede gözleri kalmıştı. Hele bazıları ne harikaydı. Pilli el fenerleri, lambalar, küçük gaz ocakları, aydınlatma ve işaret fişekleri, bunların tabancaları, ışıldaklar, portatif kürekler, alüminyum mataralar, çelik miğferler, deri eldivenler, harita çantaları ve benzerleri. Bu güzel oyuncaklar Alman birliklerinden kalmış olmalıydı. Yoksul orduyu sevindirmek için bunları ilk fırsatta Marmara yoluyla İzmit'e yollamaya karar verdiler. Böyle yapmakla denetimden kurtulmuş oluyorlardı. Ne var ki Marmara'da İngiliz devriye motorlarına, Yunan torpido botlarına yakalanmamak için çok dikkatli hareket etmek gerekmekteydi. Yakalananları konuşturup örgüt yöneticilerini öğrenmek için ağır işkenceden geçiriyorlardı. Depolar harıl harıl soyulurken Fransız nöbetçiler tabii sus payı karşılığı baruthanenin girişindeki ahşap barakada toplanmış, iskambil oynamışlardı. Fabrikanın korkak müdürü de evine yollanmıştı. Depo kapıları yeniden kilitlendi. Gemi sabah ayrılıp işlemler için Galata açığında demirleyecek, denetim atlatılırsa İnebolu'ya hareket edecekti. Denetimi aşamamak korkusu örgüt yöneticilerinin içini titretiyordu. Yarbay Spridonos yeni bir zafer hevesine kapılan General Papulas'ın baskısı yüzünden görevden kaçamamıştı. Orduya gerekli her çeşit malı hızla Eskişehir'e yığıp depoluyordu ama kaygıları da artarak sürüyordu. Türkler vatanlarının derinliğine çekilmiş Yunan ordusunun cehennem yolculuğuna çıkmasını bekliyorlardı. Ordunun Sakarya doğusuna çekilen Türkler hakkında hiçbir ciddi bilgisi yoktu. Kötü olasılıkları hiç dikkate almayan hayalci kurmaylar tehlikeyi görmek istemiyorlardı. Durumu tahmin ve varsayımlarla değerlendiriyor, biri itiraz edince de kızıyorlardı. Ne var ki hükümet sözünü tutmuştu. Savaş sırasında hurdaya çıkmış ya da parçalanmış kamyonların yerine yeni ve güçlü kamyonlar yollamaktaydı. Mudanya'ya son olarak 800 kamyon gelmişti. Eğer mühendis binbaşı Blangelis ve adamları Eskişehir ile Ankara arasındaki demiryolu ve köprüleri kısa zamanda onarmayı başarırlarsa ikmal sorunu belki biraz hafiflerdi. Sinir içinde sağa sola emir yağdırmayı sürdürdü. Gemi Fransız denetçinin ve Türklerin istiklal mücadelesine saygı duyan Fransız gemi komiserinin yardımıyla denetimden geçip yola çıktı. İnebolu'ya 3000 sandık mermi yollandığı bildirildi. Yöneticiler yükün yar başına taşınması için halkı uyardılar. Ne kadar kağını ve araba varsa ilk çaya getirilmesi için de dört bir yana haber saldılar. İşin ivediliğini biliyorlardı. Sabah Fransız gemisinin İnebolu'ya yanaştığı saatte Fevzi Paşa yeni kurulan silah tamirhanesini denetlemeye geldi. İmalat-ı Harbiye Müdürlüğü Fevzi Paşa'nın emriyle 1920'de kurulmuş, iş genişleyince 1921 yılı başında genel müdürlük yapılmıştı. Ankara ve çevresindeki küçük baruthaneler, fişek doldurma atölyeleri, iş ocakları, saraçhaneler, marangozhaneler, silah tamirhaneleri bu genel müdürlükçe kurulup yönetiliyordu. Eskişehir'den gelen imalat-ı harbiyecilere yer olarak istasyon yakınında bugünkü MKE Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu yerdeki eski süvari tavlası gösterilmişti. Tavla büyük, yüksek tavanlı, uzun zamandır kullanılmadığı için harap ve pisti. Koca binayı hızla temizleyip onarmış, çeşitli iş makinelerini, aletleri, jeneratörleri taşıyıp yerleştirmiş, tamirhaneyi faaliyete geçirmişlerdi. Sakatlanmış topları, topçu dürbünlerini, nişangahları, makineli tüfekleri, tabancaları harıl harıl onarmaya başlamışlardı bile. Fevzi Paşa az konuşup çok iş yapan yöneticilere, subaylara ve ustalara teşekkür edip ayrıldı. Oradan yakındaki Ankara Havalanı'na geçti. Alan bugünkü fen fakültesinin bulunduğu yerde sıkıştırılmış bir toprak pistiyle bir baraka ve uçak tamirhanesi olarak kullanılan büyükçe iki hangardan oluşmaktaydı. Tamirhane araç ve gereçleri Ağustos başında Polatlı'dan Ankara'ya alınmıştı. Baş makinist Abdullah Usta ve adamları uçabileceğini sandıkları dört uçağa can vermek için çalışmaktaydılar. Bunlar da tıpkı imalatı harbiyeciler gibi cephe gerisi kahramanlarıydı. Farklı model üç uçağı birleştirerek bir avcı uçağı kurgulamayı bile başarmışlardı. Yedek parça olmadığı için hurda uçaklardan aldıkları parçaları motorlara uydurmaya çalışıyor ya da kullanım süresi çoktan dolmuş parçaları elden geçirip yeniden kullanıyorlardı. Fevzi Paşa Hava Bölüğü Komutanı Yüzbaşı Fazıl'a gecikmeden Malıköy'de havaalanını hazırlat dedi. Uçakları bir an önce oraya taşıyın. Çok yakında hava keşfi gerekeceğini sanıyorum. Havaalanından ayrılıp istasyona geldi. Kurulduğunu duyduğu Lütfiye Mahallesi'ni görmek istiyordu. İstasyon görevlileri öne düşüp yol gösterdiler. Kör hatlara çekilmiş vagonların aralarından geçerek neşeli çocuk seslerine doğru yürüdüler. Fevzi Paşa ağzı açık baka kaldı. İstasyonun bu bölgesi bir panayır gibiydi. Kör hatlara çekilmiş yük vagonlarının içi çarşaflarla evciklere bölünmüş, şilteler serilmiş, vagonların arasına ipler gerilip çamaşırlar asılmıştı. Maltızlarda yemekler pişiyor, çocuklar vagonların altında, arasında, üstünde oynuyorlardı. Bazı kadınlar kilim serdikleri kara vagonların sahanlıklarına oturmuş dertleşmekteydiler. Ankara'ya kaçırılan yüzlerce vagonu gören Bayındırlık Bakanı Ömer Lütfi Yasan, bunların göçmenlere ayrılmasını isteyince bu öneri anında kabul edilmiş, göçmenler de Lütfi Bey'in bu can kurtarıcı buluşuna saygı olarak buraya Lütfiye Mahallesi adını vermişti. Evlerinden savrulmuş bu insancıklara içi yandı. İngiltere'ye ve onun kiralık katili Yunan ordusuna lanet okudu. Kurul bugün cepheden dönecek ve mecliste ordunun durumu görüşülecekti. Yemeği ayaküstü istasyonda yiyip meclise yollandı. Eleştirileceği aklından bile geçmiyordu. Bir görevli açık oturuma ara verildiği için koridora çıkmış olan milletvekillerini uyarıyordu. Gizli oturum başlıyor efendim. Lütfen salona buyurun. Kapılar kapatılacak lütfen. Cepheden dönen milletvekilleri açık oturumda orduyu övmekle yetinmiş, eleştirilerini gizli oturuma saklamışlardı. Son milletvekilleri de salona girdiler. Mehmet Şükrü Koç yanındaki arkadaşına ellerini ovuşturarak hesap sorma saati geldi dedi. Kapılar kapandı. Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa zile vurdu. Oturumu açıyorum. Gizli oturum başladı. Tarih 2 Ağustos 1921'i gösteriyordu. Doktor Rıza Nur elini kaldırdı. Buyurun. Rıza Nur kürsüye geldi. Efendim, açık oturumda konuşan arkadaşların arz ettikleri gibi cephede bütün birlikleri gezdik. Subay ve erlerle görüştük. Ordu sayıca yetersizdir ama elde kalan çekirdek hakikaten mükemmeldir. Savaşa hazırdır. Fakat birçok noksanlık ve aksaklık var. Şimdi onları arz edeceğim. Söylenmeyen derdin devası olmaz. Meclis derin bir sessizlik içinde izliyordu. Rıza Nur ordunun yoksulluğunu anlatmaya başladı. Askerin çarığı yok, çoğunun ayağı çıplak, süvarinin kılıcı yok, çadır yok, asker güneş altında yanıyor. Birçok askerin matarası yok, birliklerde su fıçısı, kırba yok. Asker geri çekilirken çamurlu porsuk suyundan içmek zorunda kalmış. Askerin %20'sinin süngüsü yok, geri hizmetlerin iyi yapılmadığı anlaşılıyor. Bunlar Milli Savunma Bakanlığı'nın görevleri. Fevzi Paşa Hazretlerini yakından tanırım, çok saygım vardır. Cidden yurtsever, çalışkan ve doğru bir insandır. Ama kanaatimce bugüne kadar uyumuş. Görevini hakkıyla yapmamıştır. Fevzi Paşa'nın yüzü soldu. Şu anda üç görevi var. Bakanlar Kurulu'na başkanlık ediyor. Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa cephede olduğu için ona vekalet ediyor. Ve Milli Savunma Bakanı. Bu üç önemli görev neden bir kişide toplanmış? Bu ne hırs? Fevzi Paşa yanında oturan Adalet Bakanı Refik Şevket İnce'ye bu görevleri ben mi istedim diye yakındı. Meclis verdi. Rıza Nur Bey'in sesi sertleşiyordu. Bakanlar Kurulu'da çok ağır davranmıştır. O da bu konuda idaresizlik göstermiştir. Yer yer alkışlar duyuluyordu. Taşıt araçları, gereçler yetersiz. 10-15 gün içinde orduyu Sakarya'da tutunacak hale getiremezsek felakete sebep oluruz. Dünyamızı da ahiretimizi de kaybederiz. Şimdi düşündüğüm hal tarzını açıklayacağım. İsmet Paşa Hazretleri'ni çok seven ve sayan bir insanım. Meziyet ve faziletleri de çok yüksektir. Fakat olağanüstü hallerde olağanüstü önlemler gerekir. Ordunun başına...
Mersin Milletvekili Emekli Albay Selahattin Köseoğlu acele etti. Oturduğu yerden Mustafa Kemal Paşa geçsin diye bağırdı. Meclis dalgalandı. Köseoğlu başlangıçta Mustafa Kemal'in çevresine toplanan komutanlar arasında yer almıştı.
Ama bir takım adamı değildi. Seçime katılarak siyaseti seçmiş, meclisteki tutuculara katılmıştı. Beklenilmeyen bir öneriydi bu. Orduyu zaten savaşa hazırlamakla uğraşan Mustafa Kemal Paşa dikkat kesildi. Rıza Nur eliyle Mustafa Kemal Paşa'yı gösterdi. Evet, bizim reisimiz tam bu işin adamıdır. Onun gibi iyi bir komutanımız yok. Bence bu millet ancak onun verebileceği ümitle silkinebilir. Özellikle birkaç muhalif bu sözleri şiddetle alkışladı. Polatlı'ya giden kurul üyelerinden Trabzon milletvekili Hüsrev Gere de kuşkulandı. Bir gariplik vardı. Kurul olarak böyle bir çözüm önermeyi hiç konuşmamışlardı. Üstelik bu öneriyi muhaliflerin candan desteklemeleri kuşkusunu arttırdı. Neydi bunların amacı? Fevzi Paşa konuşmasını bitirip de kürsüden inen Rıza Nur Bey'e sana yazıklar olsun diye bağırdı. Sinirden bıyıkları dikilmişti. Ben makam hırsı olan biri miyim? Cepheye gider bir er gibi savaşmasını da bilirim. Doktor Rıza Nur karşılık vermeden yerine geçip oturdu. Söz Vehbi Bey'im, buyurun. Kürsüye Balıkesir milletvekili Vehbi Bolak geldi. Ben de yanlışlık ve noksanlardan söz edeceğim. Bravo. Birincisi aylık sorunu. Cephedeki subay ve erler 4 aydan beri aylık ve harçlıklarını alamamışlar. Birinin bunun sebebi ne, sorumlusu kim diye sorması Fevzi Paşa'yı çok sinirlendirdi. Sesin geldiği yana bağırdı. Hazinede para olmadığını sanki bilmiyor musun? Meclis daha da dalgalanıp gerildi. Başkan zile vurdu. Devam edin Vehbi Bey. Ediyorum efendim. Cephedeki askerin tütünü yok. Kuru ot toplayıp içiyorlar. Askerin %80'inin üniforması yok. Palaskası yok, çorabı çamaşırı yok. Bazı tümen karargahlarında gece harita okumak için gaz lambası fener bir yana, mum yok, mum. Evet beyler, ordumuz bu durumda. Uğultu ve tepkiler gittikçe çoğalıyordu. Ankara milletvekili Şemsettin Bayramoğlu efendinin gözleri dolmuştu. Aman yarabbi diye sızlandı. Ordu ne haldeymiş? Ama biz inanıyoruz ki reisimiz Mustafa Kemal Paşa Hazretleri başkomutanlığı kabul ederse ordu canlanır. Bir ay içinde düşmanı terbiye ederiz. Mustafa Kemal Paşa dinliyor ve susuyordu. Tartışmalar mecliste geç saatte bitmişti, yatakhanede sürüyordu. Olayların kaçınılmaz bir şekilde cumhuriyete doğru aktığını gören saltanatçılar Mustafa Kemal'in etkisini azaltmak için çareler aramaktaydılar. Başkomutan olarak Ankara'dan uzaklaşmasının bu gidişin hızını keseceğini, belki de durmasını sağlayacağını düşünerek öneriyi destekliyorlardı. Kazım Karabekir Paşa bile devreye girerek Mustafa Kemal Paşa'yı cumhuriyete gitmekten sakınmaya davet etmekteydi. Fanatik İttihatçıları da Mustafa Kemal'in yenilmezliğini tehlikeye atarak Enver Paşa'ya yol açmak istedikleri anlaşılıyordu. Tunalı Hilmi Bey yatağının kenarına oturmuş çay içen Hafız Mehmet Bey'e, sizin amacınız paşayı başkomutan yapıp Ankara'dan uzaklaştırmak dedi. Hafız Mehmet Bey güldü. İyi bildin. Biz onu zaten yıldızı parlak, cesur bir komutan olduğu için başımıza getirmiştik. Siyaset yapsın diye değil. Siyaseti siyasetçilere bıraksın, işini yapsın. Tunalı Hilmi Bey çok kızdı. Hesabınıza göre nasıl olsa ordu yenilecek, Mustafa Kemal Paşa da orduyla birlikte silinip gidecek. Siz de başınızda Enver Paşa bu yangın yerinde at koşturacaksınız ha. Cahilce siyasetinizle koca devleti parçaladınız. Şimdi de aynı kafayla Anadolu'nun parçalanmasına sebep olacaksınız. Vatan pahasına siyaset olur mu, lanet olsun. Hafız Mehmet yerinden fırladı, araya girdiler. Meclise tartışmak yetmedi mi, bir de burada mı kavga edeceğiz? Sabah ola hayrola. Gaz lambaları iyice kısıldı ama yataktan yatağa fısır fısır tartışma, dertleşme, sızlanma sürüp gidecekti. Ali Fuat Paşa da daha yatmamıştı. Çalışma odasında önünde bir kadeh vodka düşünüyordu. Bu çalkantı Ankara'da küçük hırsları ve hesapları su üstüne çıkarmış, görüş farklarını keskinleştirmiş olmalıydı. 1920 Haziran'da üstün Yunan kuvvetleri karşısında Bursa terk edildiği zaman meclis üzüntüden çıldırmış, bir kurban aramış, o öfkeyle Albay Bekir Sami Bey gibi gerçek bir kahramanın başını istemiş ve almıştı. Şimdi daha da öfkeliydi herhalde. Bu kez kimin başını istiyorlardı acaba? Bu seferki hedefin Mustafa Kemal Paşa olabileceği aklına bile gelmiyordu. Kapı vuruldu, gel. Binbaşı Saffet içeri girdi. Hayrola Saffet Bey. Bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Uyanık olduğunuzu öğrenince elde ettiğim bilgiyi sabaha bırakmayı doğru bulmadım. Enver Paşa Çiçeri'yle gizli bir görüşme yaptıktan sonra bugün Moskova'dan ayrılmış. Ali Fuat Paşa'nın göğsü sancıdı. Nereye gidecekmiş? Öğrenemedim. Gideceği yeri Hayreti Bey'den de saklamış. Şimdi Hayreti Bey'den geliyorum. Doktor Nazım da ortadan kaybolmuş. Birlikte ayrıldılar anlaşılan. Hayreti Bey galiba Batum'a gidecekler dedi. Akla yakın bir tahmin bu. Gerçekten akla yakındı. Batum Trabzon'a kapı komşu, hala birçok Türk'ün yaşadığı bir limandı. Kuşku uyandıran hareketleri yüzünden Anadolu'dan uzaklaştırılan eski ordu komutanı Enver'in amcası Halil Paşa da oradaydı. Trabzon'a geçmek çok kolay. Trabzon'un fiili hakim ise kayıkçılar kahyası İttihatçı Yahya'ydı. Olabilecekleri kestiren Ali Fuat Paşa acıyla söylendi. İşe bak, millet can derdinde, Enver ve yollaşları iktidar. Meclis ordunun hızla güçlendirilmesi gerektiğini anlamıştı. Ama nasıl güçlendirilecekti? Kaynaklar sınırlı, bütçe yetersizdi. Ordu nasıl doyurulacak, donatılacaktı? Bu yüzden 3 Ağustos günü görüşmeler genellikle mali sorunlara kaydı. Saatler çözümü içermeyen konuşmalar ve bakanların ayrıntılı açıklamalarıyla geçti. Zaman azaldıkça Mustafa Kemal'in başkomutanlığı üstlenmesini isteyenlerin sayısı artıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın milletin son kozu olarak kalması, saygınlığının tehlikeye atılmaması gerektiğini düşünenler de kurtuluşun Mustafa Kemal Paşa'nın dehasıyla sağlanabileceğini düşünmeye ve görüşlerini heyecanla açıklamaya başladılar. Mustafa Kemal Paşa dinlemeyi sürdürüyordu. Meclisin iki gündür içine kapanması Ankara esnaf ve zanaatkarlarını huzursuz etmişti. Seymen havalı bir esnaf ertesi sabah merkez kıraathanesine girdi. Her zamanki masalarda yine bazı milletvekilleri vardı. Beyler dedi, iki gündür kendi aranızda konuşuyorsunuz, bir de milletle konuşsanız. Milletvekilleri bakıştılar. Sahi meclise kapanıp milleti unutmuşlardı. Arkadaşlarla toplandık, sizi bekliyoruz. Buyurun birlikte gidelim. Çıkrıkçılar yokuşundan saman pazarına yürüdüler. Oradan kale önüne çıkan daracık yola saptılar. Yokuşun iki yanında küçük, gösterişsiz nalbur, hırdavat, urgan dükkanları vardı. Kale önüne çıkınca Seymen milletvekillerine yol göstererek bir zahireciye girdi. Tavanı atkılı, bölmeleri zahire dolu geniş dükkanda 20'den fazla Ankaralı esnaf ve köylü toplanmıştı. Komşu esnaflar da koşup geldi. Yuvarlak yüzü gür bıyıklı bir Ankaralı öne çıktı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kulağımıza gelenlere göre meclis Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan olmasını istiyormuş ama paşa kabul etmiyormuş. Demek ki ümit yok. Süleyman Sırrı Bey irkildi. Hayır, paşa daha konuşmadı, bizleri dinliyor. Öyleyse paşaya söyleyin, millet malıyla canıyla arkasındadır. Başkomutanlığı kabul etsin, bu dükkan benimdir. Ne varsa hepsini orduya helal ediyorum. Biri ben de dedi, öteki esnaflar da katıldılar, bizimkiler de helal olsun. Bıyıkları sigaradan sararmış bir köylü, biz yakın köylerdeniz dedi. Hepimiz adına söylüyorum, neyimiz varsa ordunun ayağına sermeye hazırız. Yeter ki şu gelen kara belayı durdursun. Heyecandan milletvekillerinin ağızları kurumuştu. Süleyman Sırrı Bey güçlükle sağ olunuz diyebildi. Vakit geçirmeden meclise döndü. Ankaralıların söylediklerini ilgililere duyurdu. Vekili olduğu millete yakışmak için farklı bir şey yapmak gereğini duyuyordu. Başkanlığa bir yazıyla başvurarak savaş süresince orduda er olarak hizmet etmek istediğini bildirip izin istedi. İsteği uygun görülecek 1. Süvari Tümeni karargahında er olarak hizmet edecekti. İsmet Paşa askerin son durumunu öğrenmek için grup komutanlarını öğle yemeğine çağırmıştı. Komutanlar gelişmeden memnundular. Sakarya doğusuna geçildiğinden beri kazanlar kaynıyor, askere sıcak yemek veriliyordu. Ankara, Polatlı ve ordunun sahra fırınları 24 saat çalıştırılmakta, cepheye ekmek akıtılmaktaydı. Ordugahlarda tek tük de olsa şakalar, gülüşmeler duyulmaya, subaylar tıraş olmaya başlamıştı. Bekleyen mektuplar dağıtılmış, Ankara'dan biraz çadır, çorap, çarık, postal ve çamaşır, pek az da olsa er üniforması gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ankara'da kurduğu küçük dikim evinde, dikişçi kadınlar beyaz Amerikan bezini ceviz yapraklarıyla kaynatıp, rengini biraz koyultuyor, bu boyalı bezden üniforma dikiyorlardı. Renk biraz dalgalı oluyordu ama hiç yoktan iyiydi. Asker sayısı her gün azar azar artıyordu. 4 Ağustos Perşembe günü meclis gizli oturumda durumu görüşmeye devam etti. Başkanlık kürsüsünde bugün Doktor Adnan Bey vardı. Hava dolgun, yüzler gergindi. Akşama doğru konuşmalar başkomutanlıkta odaklandı. Artık bütün gruplar Mustafa Kemal'in başkomutan olmasını istiyorlardı. Kürsünün karşısına gelen ilk sıranın sağ ucundaki değişmez yerinde görüşmeleri izlemekte olan Mustafa Kemal Paşa, son milletvekili konuşmasını bitirince elini kaldırıp söz istedi. 3 gündür susan paşa sonunda konuşacaktı. Keskin bir sessizlik oldu. Ne karar verdiğini kimse bilmiyordu. Akşamları sevdiği ya da saydığı kimselerle birlikte olmaktan, konuşup tartışmaktan hoşlanırdı. Ama 2 gündür kimseyi çağırmamış, Çankaya'ya yalnız çıkmıştı. Doktor Adnan heyecanla buyurun dedi. Bu anın milletin yüzlerce yıldır yaşadığı en önemli anlardan biri olduğunun farkındaydı. Anadolu Timur istilasından sonra bir kez daha ölüm kalım açmasına düşmüştü. Mustafa Kemal Paşa telaş etmeden yürüyüp kürsüye çıktı. Milletvekillerine baktı. Efendiler, başkomutanlık sorunu dolayısıyla hakkımda gösterilen güven ve teveccühe teşekkür ederim. Başkomutanlığı kabul ediyorum. Küçük salona sıkışmış 200'e yakın milletvekilin derin bir nefes aldığı duyuldu. Ama bundan beklenen yararları hızla elde edebilmek, ordunun maddi manevi kuvvetini arttırmak ve eksiklerini tamamlamak, sevk ve idaresini bir kat daha güçlendirebilmek için meclisin orduya ilişkin yetkilerini 3 ay süreyle kullanmak istiyorum. Yetkileri konusunda çok titiz ve kıskanç olan meclis dona kalmıştı. Rıza Nur, olmaz böyle şey diye bağırdı. Heyecanlanmanıza gerek yok beyefendi. Bu görevi ben istemedim, siz önerdiniz. Olağanüstü zamanların önlemleri de olağanüstü olur diyen de sizsiniz. O halde sorunu sükunetle tartışalım. Başkomutanla tayinimden beklenen yarar bugünkü çalışma usulleriyle sağlanamaz. Çünkü ben zaten reisiniz olarak orduyla ilgilenmekteyim. Bu çalışma tarzını yeterli görmeyen yüksek heyetinizdir. Öyleyse alınacak önlem ihtiyaca uygun olmalı. Büyük bir hızla karar vermek, uygulamak ve sonuç almak gerekiyor. Durum bu işler için uzun uzun görüşme ve tartışmalara vakit ayıramayacağımız kadar acildir. İtiraf edeyim ki istediğim yetki sınırlı da olsa büyük bir yetkidir. Bu nedenle 3 ay dedim. Süre sona erince ya yetkiyi geri alırsınız veya yeniden uzatırsınız. Hele reisinize güveniniz yoksa böyle bir yetki vermeniz doğru olmaz. Önerim gerçekten düşünmeye değer. Çok düşününüz ve öyle karar veriniz.
İnip yerine oturdu. Bu açıklamadan sonra birçok milletvekili konuştu. Kimi destekliyor, kimi meclisin sınırlı bile olsa yetkilerinin bir kişiye devredilmesine karşı çıkıyordu. İttihat ve Terakki döneminin acı anıları, dolayısıyla bu yetkinin kötüye kullanılmasından çekinenler de az değildi. Bu kargaşalıkta Selahattin Köseoğlu başkomutan değil Enver Paşa gibi başkomutan vekili denilmesi için çabalayıp duruyordu. Saatler çabuk ilerledi, görüşmelerin devamı ertesi güne kaldı. Mustafa Kemal bazı arkadaşlarıyla birlikte Çankaya'ya çıktı. Ihlamur ve iğde kokan bir Çankaya akşamıydı. Havuzlu holdeki sofraya geçtiler. Ali Çavuş emir bekliyordu. Mustafa Kemal Paşa, çocuk dedi, belki arkadaşlar bir şeyler içmek isterler, sor bakalım. Topçu İhsan, siz içmeyecek misiniz paşam diye sordu. Böyle günlerde içmem Mazhar, Müfit Bey bilir. Evet, Erzurum Kongresi sürerken paşa yalnız kahve içmişti. Biz de utanıp içkiden elimizden geldiğince uzak durmuştuk. Kılıç Ali'nin boynu büküldü, öyleyse içmeyelim. İyi yaparsınız, yarın önemli bir gün. Hele bir düze çıkalım, yine beraber oluruz. Süreyya Bey, paşam dedi, gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Dikte'ye gideceğimden kaygılananların itirazlarını saygıyla karşılıyorum. Yarın bir konuşma yaparak rahatlamalarını sağlayacağım. Aynı kaygıyı taşıyan Mahmut Esat Bozkurt'un yüzü gevşedi. Böylece bizi de rahatlatacaksınız paşam. Kahkahalar patladı. Ben milli hakimiyet fikrine hayatımı bağladım Mahmut Esat Bey. Meclisle çekişirim, tartışırım ama meclissiz yapamam. İçiniz rahat olsun. Zaten meclisin bütün yetkilerindeyi, sadece orduyu savaşa hazırlamakla ilgili yetkilerini istedim. Bu sınırlı isteğimin sebebi açık. Uzun görüşmelerle kaybedilecek zaman yok. Her dakikanın değeri var. Meclis yine bütün yetki ve haklarına sahip olarak başımızda bulunacak. Beni Ankara'dan uzaklaştırmak, yenilerek silinip gitmemi isteyenlere gelince. Öneriniz oyunlarını bozdu. Ali Metin Çavuş dumanı tüten büyük bir kaseyle geldi. Üzerine kırmızı biberli yağ gezdirilmiş yoğurt çorbasının kokusunu içlerine çektiler.